Ayrım 13, sayfa 173. 5. Kilide giren anahtarın sesini duyan Jill o yana döndü. Gözyaşları çoktan kurumuştu ama gözleri hala yanıyordu. Bodrum'un nemli, küf kokan havasını içine çekip yüzünü buruşturdu. Boğazı bağırmaktan tahriş olmuştu. Ağır ahşap kapı eski menteşeleri gıcırdayarak açıldı. Jill'in gözleri koridordan ansızın gelen ışıkla kamaştı. Sonra Peder Sullivan elektrik düğmesini çevirdi. Jill, içgüdüsel olarak elleriyle gözlerini kapatmaya çalışınca bileklerindeki ip etini batıp canını yaktı. Odaya giren rahip düğümleri kontrol ederek ipi biraz daha sıkılaştırdı. İrkilen Jill acı içinde inledi. "Bu canını yakabilir," dedi Peder Sullivan. "Ama sonra yaptıklarımdan dolayı bana minnettar kalacaksın." Bir süre Jill'e baktı. Sonra döndü ve dua okuyarak mor bir pelerini omuzlarına attı. Tekrar yüzünü döndüğünde elinde bir kupa tutuyordu. Bardak kanla dolu gibiydi. Vakit geldi. Kapı bir kez daha açıldı ve içeriye Jill'in daha önce hiç görmediği bir adam girdi. Kalın, güçlü kolları olan kısa boylu, tıknaz biriydi bu. Gözlerinde bir hayret ve kararlılık ifadesiyle eğilip ona baktı. Karşısındaki kız gibi o da titriyordu. Aradaki fark korkudan değil, heyecandan titremesindeydi. Jill ağlamaya başladı. Peder Sullivan hıçkıran çocuğa baktı. Kalbi çatlayacak gibiydi. Hayatında hiç o kadar korkmamıştı. Parmaklarıyla şarap bardağını sıkıca kavrayıp bakışlarını duvardaki tek dekoratif elemana çevirdi. Bronzdan yapılmış küçük bir çarmıha gerilmiş İsa heykeli. Görüntü içini kararlılık duygusuyla doldurdu. Peder McKinney'in orada olmasından her şeye rağmen memnundu. Onun gücüne ihtiyacı olacağını düşünüyordu. Genç rahip yalnızca 1.65 boyunda olsa da bir defans oyuncusunun geniş vücut yapısına sahipti. Sanki 1.85 olarak doğmuş da Tanrı kafasına bir çekiç indirip cüssesine dokunmadan boyunu kısaltmıştı. Sullivan bir gece önce Ritoyle Ronandum'un okuduğu bölümleri anımsamaya çalışarak gözlerini kapadı. Ama tek düşünebildiği, artık ezberlediği metnin başındaki o uğursuz sözcüktü. Yunanca'daki ek edatıyla horziko fiilinden türetilen sözcük, bir ruhu yeminle bağlama anlamına geliyordu. Tam anlamı bir varlığı daha üstün bir gücün yardımıyla bağlayıp verilen emirlere itaat etmesini sağlamak demekti. Ama emir hep aynıydı. Defol. Peder Sullivan o ana kadar sözcüğe fazla dikkat etmemişti ama şimdi tüm benliğini sarmıştı. Egzorsizma, yani şeytan çıkartma. 6. Winter'a kesinlikle arkadaşlık teklif etmelisin ahbap. Elia, dolabının kapağını çarparak kapatırken, biraz daha bağır diye homurdandı. Çin'de seni duyamayan yaşlı bir keşiş var. Sakinleş, dedi Steve. Başıyla kalabalık koridoru gösterdi. Kimse senin aşk hayatınla ilgilenmiyor. Sen hariç. Birisinin ilgilenmesi gerek ama. Böyle giderse bekaretini asla kaybedemeyeceksin. Elia, ıslık gibi bir sesle, Steve, dedi. Kuzenin omzuna sert bir darbe indirdi. Hey, bu acıttı. Amaç da buydu zaten. Elia uzaklaşmaya yeltendi ama Steve peşindeydi. Bekaretinin bir sır olduğunu mu sanıyorsun? En azından ortamalı bir tartışma konusu olduğunu sanmıyorum. Belki de öyle olmalı. Yakınlarda seni de bir kızla gördüğümü anımsamıyorum. Steve güldü. Tedbirli davranıyorum da ondan görmüyorsun. Evet, ishal olmuş bir fil kadar tedbirli. Öyle mi? Peki şuna ne dersin? Sırt çantasının yan gözünü açıp bir polaroid fotoğraf çıkarttı ve Eliyah'ın yüzüne tuttu. Kuzeninin Michelle Kaplan'ın bluzundan içeri girmiş elini gören Eliyah'ın gözleri yuvalarından fırladı. Tel suratla iş mi pişirdin? Ona öyle deme. Dişlerindeki teller yüzüne ona bu adı takan sensin. Bu başka konu. Ne kadar zamandır? 5 gün, dedi Steve. Muzaffer bir edayla gülerek fotoğrafı geri kaptı. Nasıl? Tedbirliymişim değil mi? Hem de çok, dedi Eliyah kuzenin ironiyi kavramasını beklemeyerek. Steve aslında zeki biriydi ama söz konusu göğüsler olunca IQ'su 30 puan civarına düşüyordu. Resmi nasıl çektin? Katıksız deha yardımıyla. Dün gece kızı bizim dama çıkardım ve ona yıldız yağmur olacağını söyledim. O kadar saf ki. Her neyse, işi pişirmeye başladık. Polaroid'i önceden video kayıt cihazımın uzaktan kumandasına bağlamıştım. Tam kritik anda düğmeye basıp resmi çektim. Kızdı mı? İşin en komik tarafı da bu. Flash'ın kayan bir yıldızın ışığı olabileceğini söyledim. O da yuttu. Harika. Sınırlı zekanı böyle şeytani işler yerine iyi şeyler için kullanmayı becerebilsen? İşte sen bu nedenle bekaretini kaybedemiyorsun. Kızları kandırmanın kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun. Hayır, sadece onlara yalan söylemek kötü. Kandırmak, yalan söylemek, hepsi aynı. Rodney Dangerfield'ın Back to School'da dediği gibi, bana yalan söyleme, kızlara söyle. İyi laf. Sen ümitsiz bakasın. Winter işi ne olacak? Varlığımdan haberi bile yok. Elbette ki var. Bugün Bay Cole'un dersi boyunca sana baktı durdu. Arkamda oturduğu için geri zekalı. Bu da bir başlangıç. Pek de iyi bir başlangıç sayılmaz. Neyse, ona arkadaşlık teklif edecek misin yoksa? Yoksa ne? Steve seni kesiyor dedi Liz sırıtarak. O kadar iğrenç ki. Winter omzunun üstünden göz atarken bilemiyorum dedi. Kafeteryanın öbür ucundan ona bakan Steve ile göz göze gelince hemen önüne döndü. Ben komik biri olduğunu düşünüyorum. Aman tanrım, ondan hoşlanmıyorsun değil mi? Hayır. Uf, beni korkuttun. Beyin takımıyla çok fazla vakit geçirdiğini düşünüyorum. Ne demek oluyor bu şimdi? Biliyorsun. Beni aydınlat. Yapma Winter. Senin kadar akıllı bir kız için bazen fazla salakça davranıyorsun. Şu YVD'lilerle takılmaya devam edersen sonunda kendini sosyal Sibirya'da bulacaksın. Bunların tümü ebleh. Ben de mi bir eblehim? Hadi be, ne demek istediğimi anladın. Sen sadece eblehlerin sınıfındasın. Geri kalan zamanda bizden birisin. Ve bu biz dediğin tam olarak kimler? Basma kalıp ukala çocuklar mı? Kalıpların bu işe ne ilgisi var? Boş ver dedi Winter, gofretini ısırırken. Yeni okuluna gelirken yeni bir başlangıç yapmak istemişti. Kendi entelektüel seviyesine daha yakın arkadaşlar edinmekti niyeti. Ama ister istemez güzel kızlar grubuna çekilmişti. Aslında kızlar onu seçmişti. İlk gün öğle yemeğinde masalarına davet etmişlerdi ve gerisi gelmişti. Sosyal zarlar artık atılmıştı. Winter, oğlanlar ve giysiler hakkında konuşmaktan hoşlanmasına rağmen hiç kendi gibi olamamıştı. Yani tam olarak değil, hep rol yapıyordu. Anne ve babası için masum kız, yeni arkadaşları için esaslı biri, öğretmenleri için örnek öğrenci. Kendini rahat hissettiği yalnızca iki yer vardı. Birincisi, orkestra provalarıydı. Gelişigüzel olayları ezberlemekle değil, sanat ve duygularla ilgili olan tek dersti. Çalarken kendini canlı hissediyordu. Kendisi olduğu ikinci yerse Bay Cole'in dersiydi. Adam öteki öğretmenlerin aksine öğretmekten gerçekten zevk alır gibiydi. Ve akıllıydı. Yanıtlamayacağı bir soru yok gibiydi. Bir öğrenci ender de olsa onu çuvallatmayı başarabilirse çoğu diğer öğretmen gibi rol yapmak ya da sinirlenmek yerine yanıtı bilmediğini söylerdi. En iyisi de dersini demirden bir yumrukla yönetmemesiydi. El kaldırmadan konuşmaya ses çıkartmaz, öğrencilerine birer yetişkin gibi davranırdı ve her zaman kendisini konu dışına çekmelerine izin verirdi. Bunlar en azından konudan sapma gibi görünürdü. Ama Tessa gibi uçuk konular hakkında konuştuğu zamanlarda bile Winter bir şeyler öğrenirdi. Fen dersinden hoşlandığını Mercy, Tina ya da Liz'e elbette ki itiraf edecek değildi. Başka birçok şey gibi onu da anlamazlardı. 7. Peder Sullivan titreyen kıza baktı, yutkundu ve kendisine güç vermesi için Tanrı'ya dua etti. İsa'nın kanını temsil eden kutsanmış şaraptan bir yudum içince içini sıcak bir rahatlama duygusu kapladı. Sağ eliyle haç çıkardı. Sonra masaya bağlanmış olan kıza döndü. Jill, gözlerinden yaşlar süzülerek ve titreyen ağzı dehşet dolu bir sırıtışla çarpılmış halde ona bakıyordu. Rahip, parmağını olabildiğince hızlı bir şekilde kızın ateşten yanan tenine dokundurup çabucak geri çekti. Ama beyni o kadar kısa bir süre içinde bile kör edici bir renk cümbüşüyle dolmuş, kalbi deli gibi atmaya başlamıştı. Kızın üzerinde de bir haç işareti yaptıktan sonra elini içi su dolu küçük bir tasa batırdı. Kutsal su parmaklarından serinlik vererek kaydı. Suyu kendisini ve Peder McKinney'in üzerine serpti. Sonra tası kaldırarak kızın başının üzerinde tuttu. Eli o kadar titriyordu ki tasın kenarından sıçrayan su kızın yüzüne döküldü. Feder Sullivan bir an için Jill'in derisini tütmeye başlayacağını sandı ama o dilini çıkartıp dudaklarına sıçrayan suyu yaladı. Susamış. Elbette susar. 12 saattir burada bağırıyor. Sullivan soluğunu koyuverdi. McKinney ise yüksek sesle yutkundu ve fısıldayarak ''Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa ve şu dağ, buraya şuraya göç deseniz göçer.'' dedi. Feder Sullivan, İncil'den yapılan alıntıyı hemen tındı. Matta 17-20 İçine şeytan girmiş bir oğlanın öyküsünü anlatıyordu. Kasaba halkı şeytanı kovmaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. Şeytanın karşısında inançlarını yitirmelerinden ötürü onları azarlayan İsa, çok az hardal tanesi kadar bir inançla bile büyük işlerin başarılabileceğini söylemişti. McKinney haklıydı. Karşılarındaki görevin altından ancak kararlı ve sarsılmaz bir inanç sayesinde kalkabilirlerdi. Teşekkür ederim diye fısıldadı Peder Sullivan. Kızın terli alnına kutsal sudan serpti ve soğuk, sert taş zemine diz çöktü. Önce Tanrı'dan merhamet diledi. Sonra birer birer ermişlerin hayır dualarını istedi. Kutsal Meryem, Tanrı'nın kutsal annesi, bakirelerin kutsal bakiresi, Aziz Mikail, Aziz Cebrail, Aziz Rafael, tüm melekler, baş melekler ve ruhlar. Sonra Tanrı'ya onları günahlarından kurtarması için yalvardı. Gazabından, şeytanın tuzaklarından, nefretten, yıldırımdan, depremden, salgın hastalıklardan, kıtlıktan, savaştan ve sonsuz ölümden esirgemesi için. Tanrım, bizi şeytana uymaktan koru ve kötülüklerden de, diye tamamladı McKinney. Sullivan ayağa kalktı ve İsa'nın görüntüsünü zihninde tutarak gözlerini yumdu. Sesi utkuyla yükseldi. Tanrım, senin bağlarını parçalayan o canavarın kalbine dehşet sal. O sefil yaratıkla erkekçe savaşmaları için kullarına cesaret ver. Kudretli elin o yaratığı kulun Jill Vlogu'dan çıkartsın ve kutsal ruhun birliği içinde seninle yaşayan ve senin bir parçan olan bu kızı artık azat etsin. Tanrım sonsuza dek. Kendini güçlü ve inançlı hisseden Peder Sullivan gözlerini açtı ve kendisine o zavallı çocuğun gözleriyle bakan yaratığa meydan okudu. Tüm yardakçılarına ve sana emrediyorum. Tanrı'nın bu kuluna saldıran murdar ruh, Tanrımız İsa Mesih'in vücut buluşu, tutkuları, yeniden dirilişi ve Tanrı katına çıkışının gizleri adına, bana adını söyle. Ve Tanrı'nın naçiz bir kulu olan ben yine sana emrediyorum ki, dediklerime harfiyen uyacak ve Tanrı'nın karşısında duran bu kuluna hiçbir şekilde zarar vermeye cesaret etmeyeceksin. Gürleyen sesi küçük odada yankılanıyor, aradaki kısa sessizlikleri daha da güçlü bir hale getiriyordu. Peder Sullivan soluğunu tuttu. Kız ona baktı. Kan çanağına dönmüş gözleri yaşlarla parlıyordu. Ne söylemem istediğini bilmiyorum. Bana adını söyle diye emretti rahip. Kızın alnı şaşkınlıkla kırıştı. Bebe benim adım Jill. Peder Sullivan başını salladı. İçine girdiğin bedenin adı değil, gerçek adın iblis. Gözleri dolan kız hıçkırıklarını zor tutuyordu. Yaptıklarım için üzgünüm. Lütfen, lütfen bırakın gideyim. Bir daha asla yapmayacağıma söz veriyorum. Rahip karşısındaki yaratığa baktı. Ama içindeki canavarı göremiyordu. Tek görebildiği dehşete kapılmış küçük bir kızdı. Ve çocuğun dudaklarından çıkan sesin belki ama sadece küçük bir olasılıkla kendi sesi olabileceğini düşünmeden yapamadı. Yaşadığın bunca şey yaptıklarının cezası değil dedi Sullivan yumuşayarak. Sen sıkıntı içindesin Jill. İçinde sana istediklerini yaptıran kötü bir ruh var. Onu hissedebiliyor musun? Jill burnunu çekti. Başını iki yana sallamaya başladı. Ama sonra durdu. Bebe bazen bir şeyler hissediyorum. Bir şeyler görüyorum. Garip renkler, duygular gibi. Evet, diye bağırdı peder. İşte böyle Jill. Bu duygularını açığa çıkart. Bırak onlarla konuşayım. Jill gözlerini yumup titremeye başladı. Bir dakika kadar sonra başını bu kez olumlu anlamda salladı. Dua etmelisin Jill. İsa Mesih'e dua et. Korkuyorum. Korkunun seni yenmesine izin veremezsin. İnancın seni iblisin pençelerinden kurtaracak. Şimdi dua et. Jill yutkundu. Gözlerini sıkıca kapadı ve fısıldamaya başladı. Selam sana Meryem. Tanrı'nın lütfu üstüne olsun. O seninledir. Sen... Daha yüksek sesle. Jill'in sesi odanın içinde çınladı. Selam sana Meryem. Tanrı'nın lütfu üstüne olsun. O seninledir. Hissetmen gerek diye cesaret verdi Peder Sullivan. Sözcüklere sadece bağırma. Onlara inan. Sen kadınların en kutsanmışısın. Jill hıçkırdı. Sonra kendini topladı. Ve rahminin meyvesi olan İsa da kutsanmıştır. Aziz Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için dua et. Şimdi ve ölüm saatimizde. Amin. Şimdi iblisin bana adını söylemesini sağla dedi peder. Jill başını salladı. Yapamam. Sabrı tükenen Sullivan kızın yüzüne sert bir tokat attı. Jill'in tenine dokunduğu o çok kısa bir an için beyni yine hayalet gibi renklerle doldu. Kızın hızla geriye savrulan başı masanın kenarına çarptı. Lütfen canımı acıtıyorsunuz. Bana adını söyle. Rahip onu bir kez daha tokatladı ve bir kez daha derin dehşete kapıldı. Yapamam. Söyle. Şak. Jill'in yanağında kanlı bir çizgi belirdi. Adamın yüzü yanağını kesmişti. Söyle. Şak. Hayır diye feryat etti Jill. Lütfen durun. Peder Sullivan bir tokat daha atmak için elini geriye çekti. Birden vücudunun yan tarafında hissettiği keskin acıyla yere kapaklandı. Alnı taş zemine çarpınca dişleri birbirine vurdu. Dönmeye çalıştı ama ezici bir ağırlığın altında kalmış gibi kıpırdayamıyordu. Bir güç başını geriye çekti ve hızla taş zemine çarptı. Büyük bir çatırtı duyuldu ve rahip burnunda inanılmaz bir acı hissetti. Kafası yeniden kaldırıldı. Tekrar taşa çarpılmadan elini yüzünün altına koyacak zamanı ancak buldu. Kırılmış burnundan akan ılık ve yapışkan kan avucuna doldu. Başı üçüncü kez geriye çekilirken bağırarak arkasına doğru uzandı. Eli başka bir elin üstüne kapandı. Parlak, ışıltılı ve mosmor bir şiddetin benliğini sardığını hissetti ve sonra hiçbir şey. Zonklayan yüzünün ortasındaki yoğun acı dışında hiçbir şey. Aman Tanrım dedi soluk soluğa bir ses. Peder Sullivan. Üzerindeki ağırlık kalktı ve bir çift el onu sırt üstü çevirdi. Akan kan burnuna ve ağzına dolunca boğulacak gibi oldu. Öksürerek doğruldu. Gözlerini açıp saldırganına ve kurtarıcısına baktı. Adamın yüzünde kan lekeleri vardı. John dedi gözlerinin içine bakarak. Neden? Bana ne olduğunu bilmiyor diye kekeledi titreyen rahip. Kıza vururken sizi izliyordum ve birden yoğun bir öfke hissettim. Ben çok üzgünüm. Senin suçun değildi John. Kalkmama yardım et. Yerden öylesine hızlı kaldırıldı ki yaşlı adam başının döndüğünü hissetti. Kızın içinde saklanan iblise sert bir bakış gönderdi. Gerçek kimliğini ele vermen hataydı. Sonra McKinney'e döndü. Bu akşamlık işimiz bitti. McKinney ona yürümesi için yardım ederken iblis bağırdı. Peder bağışlayın beni. O şeyi yapmak istemedim. Lütfen beni bırakmayın. Beni bırakma. İki rahibin arkasından kapanan ağır kapı iblisin sesini kıstı. Sullivan zonklayan burnunu tutarak ve sendeleyerek koridorda ilerledi. İblis o sırada korkunç bir çığlık attı. McKinney'in vücudu gerildi. Yaşlı rahip yürümeye devam etti. Arkasına bakmadı bile.